Kripto. Kalp ve Akıl Atölyesi. İç dünyana yolculukla kendini tanı. Hazırlayan ve sunan Melike Doruk Metin. Kripto başlıyor.
Sevgili dinleyenler, hepinize selamlar ve sevgiler. Ben psikolojik danışman Melike Doruk Metin. Bugünkü yayınımızda tekrar sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bana program boyunca sevgili eşim Ayhan Metin eşlik ediyor.
Merhaba sevgili dinleyenler, ben Ayhan Metin. Farklı Bakış radyo programını Kripto ile birlikte bu hafta yine ortaklaşa yayın olarak hazırlamaya gayret ediyoruz.
Tabii ki bir konuğumuz var. Sevgili Serpil Coşkun tekrar bizlerle. Bu üçüncü programımız, kendisiyle yaptığımız. Çünkü çok çok güzel bilgiler veriyor bize. Onun aslında bugün morfogenetik alan ve bunun öğrenmedeki etkisi üzerinde duracağız. Yani aslında biz bilgiyi öğreniyoruz. Öğrendiğimiz bilgiyi ortama bırakıyoruz. Konuşulan her şey kaydediliyor. Düşüncelerimiz, duygularımız, hissettiğimiz her şey esasında kaybolmuyor deniyor. Öyle değil mi Serpil Hanım? Bu arada hoş geldiniz tekrar.
Morfogenetik alan ne demek?
Oradan başlayabiliriz.
Tamam. Morfogenetik. Hoş geldiniz. Sizi tekrar görmekten çok mutluyum. Ne demek morfogenetik alan?
Morfogenetik alan her türün kendine ait bir alanı vardır aslında. Yani biyolojiden alınmış aslında bu kavram. Mesela bir canlının vücut yapısı, biliyorsunuz ki önce ne oluyor, bir yumurta ve hücresiyle bir sperm hücresi birleştiğinde yuvarlak bir küre oluşuyor. Önce birbirinin benzeri olan bir sürü hücre ortaya çıkıyor, hepsi birbirinin benzeri ama küre şeklindedir. Burada sırt nerede olacak, bacak nereden çıkacak, kafa nereden çıkacak, onu belirleyen özel genler vardır. Onlara Hox genleri deniyor ama aynı zamanda da ortamda onların bilgisi var. Yani gelişim aşamasındaki bir canlının bir tarafını kestiğinizde o ortama göre tekrar o bilgi doğrultusunda kendisini yeniliyor. İşte morfogenetik alan da buna benziyor. Sadece fiziksel değil, aynı zamanda da duygusal, mesela aile dizini gibi şeylerde bu duygusal bilgiden yararlanılıyor veyahut da davranışlar, maymun deneyi, hepimizin bildiği bir maymun deneyi vardır. Mesela şöyle,
biraz bahsedebilirseniz.
Evet. Şimdi maymunların içerisinde yavru olan bir maymun birden patatesi yıkayarak yemeye başlıyor. Yetişkinler onu taklit etmiyor. Nasıl ki bizim toplumda geri kafalı, yaşlı insanlara bir sürü anlatamıyoruz bazı yenilikleri ya. Orada da öyle bir durum. Ya sadece yavru maymun önce buna başlıyor. Sonra diğer yavru maymunlar onu taklit ediyor. Ve olay belirli bir kritik noktaya geldikten sonra kuantal bir sıçrama, morfik rezonans denilen bir şekilde bir farklı adalarda aralarında hani hiçbir mesafe
bağlantı
olmadığı halde farklı adalarda birden bütün oradaki maymunlar da patateslerini yemeye başlıyorlar. Ama bunun kritik bir noktaya gelmesi. Yıkayarak yemeye başlıyorlar.
Yani şöyle mi? Şöyle özetleyelim bir dakika. Bir küçük maymun patatesi yıkayarak yemeye başlıyor.
Evet.
Sonra çevresindeki onu gören ve bilen maymunlar onu taklit etmeye başlıyor. Evet. Ama büyük maymunlar değil.
Evet.
Daha sonra da çok yani birbiriyle alakalı olmayan oralardaki takım adalarda ama birbirlerini görmeyen küçük maymunlar da bir biçimde patatesleri hep birlikte yıkayarak yemeye başlıyorlar.
Evet.
Görmedikleri halde.
Görmedikleri
halde. Tamam, devam edelim.
Yani her türün kendine ait bir morfogenetik alanı var ve o alan aracılığıyla. Mesela kuşların hareketleri, hayvanların hareketlerinin de o alandan kendilerine gelen ilhamla veyahut da sezgiler. Sezgi de o alandan ama o sezginin gelebilmesi için bir kere bütün çakralarının açık olması, yani içinin temiz olması lazım. Saflaşmış olman lazım ki etik çok önemli burada. O olmadan o alandan sezgi gelmez, ilham gelmez. Hı hı. Bu morfogenetik alan aynı zamanda sezgi alanı.
Evet, aslında bu kuşların rotalarını bulmasını böyle anlayabiliriz. Evet, çünkü tabii mesela ki göç ediyorlar kilometrelerce, hı hı, binlerce kilometre ve yollarını hiç kaybetmiyor. Yani takip ettiği onlar, bir rota var. Tabii. Bir şey bilerek yapıyorlar ama o sanırım o morfogenetik alandaki bilgiyi
aldığı bilgiyi direkt
sezgisel olarak duyumsuyor. Evet. Ve ona göre rotasını, hı hı, belirliyor.
Belirliyor.
Ben burada şimdi başka bir soru sormak istiyorum. Bazen doğuştan engelli olanlar oluyor. Hı hı. Orada bu bilgi aktarımında problem mi var? Yazılımda bir problem mi oluyor? Morfogenetik alanda bir şey oluyor ki, evet, anne rahminde engelli olduğu da tespit ediliyor. Bazı engellilikler doğarken oluyor. Mesela o yeterli oksijen alamıyor serebral palsilerde vesaire filan doğma esnasında. Onu bir miktar biliyoruz. Doğduktan sonra olanlar, işte benimkisi gibi olanlar vesaire, ama doğum öncesi anne rahminde de bir kısmında bazı problemler olabiliyor. O zaman bu alanla ilgili bir şey mi? Nedir o?
Şöyle anlatayım. Aslında evrimi çalışırken benim dikkatimi şöyle bir şey çekti. Yani hiç hastalık diye bir şey yok aslında. Şöyle ki, çoğu hastalıklar dediğiniz gibi doğuştan oluyor. Yani embriyo mesela geliştiği zaman evvela balıklarda gördüğümüz solungaçlar ortaya çıkıyor. Ama sonradan o solungaçların yerini damarlar veyahut da kaslar, eklemler vesaire onlar almaya başlıyor. Ama öyle bir şey oluyor ki o damarlar yanlış kapanıyor veyahut da kapanmıyor. O zaman doğuştan gelen bir anomali meydana geliyor. Yani damarla ilgili bir problem ortaya çıkıyor. İşte o problemin nasıl olduğu, o evrimin neden, ona atavizm diyorlar. Yani bunu hastalık olarak atavizm diyorlar.
Atavizm.
Yani atalardan gelen bazı özellikler çocuklarda görülmesi ama işte patolojik şekilde görülmesi. Mesela bu bazı hayvanlarda da görülüyor. Örneğin balinalarda. Balinalar biliyorsunuz önce karada yaşayan hayvanlardı. Sonra denize geçmişler ve denizde yüzgeçleri gelişiyor. Evet. Ama bazılarında atavizm örneği olarak veriyorum. Ayak çıkıyor. Yani yüzgecin içinde aynı zamanda bozulmuş deforma bir ayak ortaya çıkıyor. Tıpkı bunun gibi işte ona atavizm deniyor. Bir örnek daha vereyim. Mesela bazı insanlarda kuyruk sokumunda kıl dönmesi görebiliyoruz. Ve o kıl dönmesi yüzünden ameliyat olduklarında o kılın çok fazla miktarda olduğunu görüyorsunuz. Yani o normalde bir kıl değil, aslında kuyruklu olduğumuz dönemden kalan, yani embriyo biliyorsunuz önce kuyrukludur. O kuyruk tamamen yok olmadığı zaman böyle bir atavizm örneği çıkıyor. Yani bu da hastalık değildir bence. Buna atavizm yani diyorlar.
Kuyruklu olduğumuz dönemden kısmı bana çok
size gelmiyor ama bu böyle. Şöyle diyeyim o zaman.
Biz... Çünkü kıl dışarıya doğru uzayacağına, içeriye doğru, dışarı çıkamadığı için içeriye doğru uzamaya devam ediyor saç gibi.
Ama sayı olarak çok fazla. Yani tek bir şey değil, sayı olarak çok çok fazla. Uzun değil, sayı olarak fazla. O zaman kuyruk şeyi olduğu söyleniyor. Bu evrim yani atavizm hastalığı ya hastalık denilmemesi durumu lazım buna. Evet. Bir de evrime bağlı olarak, evrim eksikliğine bağlı şeyler olabilir. Mesela evrim mekanizması 3 şekilde meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi doğal seçilim dediğimiz şey. Ben bu doğal seçilimi aynı zamanda yapay seçilimle şey yapıyorum, karşılaş.
Şimdi Ayhan da kendi kabul edip etmeme. Hani geçen programda da hatırlarsınız, ilk yaptığımız programda bu konuyu daha detaylı olarak bahsetmiştiniz. Şimdi tekrar oraya gidelim. Yani hani dediniz ya siz, belki Allah-u Teala ol dedi oldu. Ama bu onun zamanına göre hemen olmuş olabilir. Ama bizim zamanımıza göre tedrici olarak meden. Bu mesela benim için çok güzel, önemli bir açıklamaydı. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Yani evrim derken sevgili dinleyenler, burada tabii bu konular biliyorsunuz ki bir takım spekülatif bilgileri, tartışmaları, işte ilahi olana uygun olup olmamayı da içeriyor. Fakat bakıldığı zaman siz bir mikrobiyoloji uzmanı olarak bunu, o açıklamanızı ben tekrar istiyorum sizden.
Bu arada ben bir ekleme yapayım. Tabii. O zaman,
çünkü o zaman bambaşka bir şeye dönüşüyor. Tamam,
Kur'an-ı Kerim'e göre ilk insan Adem ve Havva. O dönemlerde çok daha uzun yaşıyorlardı. 1000 yıllar gibi. Şimdi çok daha kısa yaşıyoruz. O zaman burada bazı dönüşümler de var ki şimdi daha da kısa yaşıyoruz ama evet, yeniden böyle gelişen teknoloji, tedavi yöntemleri falan biraz daha uzuyor ama yine de kısa dönemde yaşlanıyoruz aslında. Hı hı. 900 yaşında olduğumuzu varsaysak şu anki duruma göre kolumuzu kıpırdatacak halimiz kalmaz belki de. Bu bir parça da bu hani doğrudan evrim teorisi anlamında değil ama ta o zamandan bu zamana kadar geçen süre içerisinde bazı değişimler olduğunun da bir göstergesi olabilir mi?
Pek tabii olarak. Buyurun.
Ben şöyle düşünüyorum. Hani geçen sefer farklı bir şekilde açıklamıştım ama şu anda şöyle düşünüyorum. Yani uzayda eğri süper uzay denilen eğri uzay ve dolanıklık nedeniyle zamanın ötesinde bir yaratım gerçekleşmiş olabilir ve ondan sonra zaman ve uzay yaratılmıştır. Hı hı. Orada da böyle olayları kronolojik olarak görüyoruz. Evet.
Biz öyle
aslında o dediğimiz gibi süper uzayda yaratılmış.
Zaten yaratım var.
Anında yaratılmıştır orada.
Evet.
Ondan sonra dünyada görünür
zaman
dünyada.
Zaman bizim için var.
Evet, zaman bizim için var. Onun için sanki olaylar kronolojik şekilde devam ediyormuş gibi geliyor. Aslında yani maymun deyince dediğiniz gibi çok tepki topluyor ama o zaman bunu tek hücre, hani nasıl ki kuantum tek bir elektrondan olmuş evren diyorsa, o zaman insanlık da gerçekten tek bir hücreden şey olmuştur.
O zaman hepimiz kardeşiz, çok doğru bir şey.
Öyle tekten hepimiz çoğalmışız.
Evet. Bu kavga.
Zaten embriyoda da belli oluyor yani. Önce tek hücre çoğalıyor. Ondan sonra balığa geçiyoruz. Ondan sonra da şeye geçiliyor.
Böyle açıklandığında çok aslında anlamlı geliyor. Bir de şey demiştiniz o zaman, yani anne karnında sürekli bir evrim var. Yani bir bebek mesela iki hücrenin birleşiminden yeni bir top, bir küre ortaya çıkıyor.
Evet.
Ve o yavaş yavaş işte kolu başı bacağı belli değilken sonra yavaş yavaş göz, ona göre özel hücreler özelleşiyor. Kimisi görme, kimisi duyma gibi, değil mi? Hı hı. Orada bir evrim gerçekleşiyor zaten. Tamam, çocuğun eyvallah. Büyümesinde de öyle. Yaşlanmamızda da öyle.
Tamam, benim burada tek karşı çıktığım şey maymundan dönüşerek insana dönüşüyor olmamız. Bu benim
öyle bir şey söylemedi zaten şey, biraz önce.
Tamam, hayır, evrim deyince çoğu insan bunu anlıyor. Yani
evet,
maymundan mı geldik? Hayır. İnancıma göre, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah-u Teala ol dedi, olduk. Ama insan evet böyle yaratıldı. İnsan olarak yaratıldı. Başka bir şey olarak yaratılmadı. Fakat yine de evrim geçirdi. İşte bin yıllardan yüz yıllara kadar yaşam süreci değişti ve hızlı bir şekilde yaşlanmaya başladık. Yani bu da evrimin bir parçası diye değerlendirirsek bakış açısı o zaman biraz daha farklılaşmaya başlıyor.
Hı hı. Evet. Yani maymunla insanların atasının ortak olduğu söyleniyor. Maymundan türediğimiz söylenmiyor. Yani o ortak ata zamanında maymun da şimdiki maymun gibi değildi.
Tabii.
Ama mesela şeyde vücudunda maymun gibi tüyler oluyor bebeğin. Ondan sonra dökülmeye başlıyor. Mesela yeni doğan bir bebek sıkıca kavrar annesinin elini mesela. O nedendir? O da yani çocuk doğduktan sonra da o özellikleri davranışsal olarak devam ettiriyor. O sıkıca kavrama olsun, ağaca tırmanmak. Mesela küçücük çocuklar, bir sosyal medyada görmüştüm, beşiğe kendi başına tırmanıyor, çıkıyor. Bir tırmanma hareketleri,
evet,
tek ayak üzerinde durma hareketleri, bunlar hep bunların devamı oluyor. Ama eğer ki evrim bir kere ağaç şeklinde, yani böyle dümdüz bir şekilde olsaydı tamam, o zaman söylediklerinizde haklı olabilirsiniz ama ortak bir atadan türemiş olabilir. Bir de ben
ortak ezoterik... Ortak Allah yani, başka yok.
Ya
hayır, yani tür açıdan demek istiyorum.
Özür dilerim, yanlış ifade ettim. Ortak yaradan belli Allah.
Orası öyle
ama
tabii.
Ama ortak bir bilinçten söz ediliyor. Ortak bir morfo yapılanmadan söz ediliyor. Yani bizim mesela şu anda ontogenetik yapıdan bahsediyor. Yani varoluşsal olarak belli ortak davranışlarımız var. Değil mi? Hepimiz ayağa kalkan bilen canlılar, işte memeliler diyoruz mesela. Bunlar bilinç dışında hani yapısal olarak benzerlikler arz ediyor. Bütün diğer yaratılmış diğer yaratıklar arasında da böyle bir ortaklıktan söz ediliyor. Hani ortak bir şey var, bir de değişkenlikler var. Hı-hı. Ağacın dalları derken onu söylüyor.
Evet, yani ağaç şeklinde.
Küçük bu sefer detaylanıyor. O kadar detaylanıyor ki işte balık da kendi arasında da detaylanabiliyor.
Evet.
Ama daha üst familyalar bilmem neler, şimdi o kadar detaylı bilmiyorum
çok
ben
fazla.
Ama
yani,
anlayabiliyorum söylediklerinizi.
Yukarıdan aşağıya doğru da bir ağaç şeklinde şey var, dallanma var.
Evet.
Şeyde de yeryüzünde de tek hücrede, hani çamurdan yarattık diyor ya, o tek hücreden dallanma şeklinde, hı-hı, ağaç şeklinde bir çokluk olayı var. Yani düz bir şekilde.
Ortak bir karbon
hepsi ağaç. Ya ağaç da bir, biliyorsun sembolik bir anlamı var yani. Tabii. O Göbektepe'deki ağaç olayı falan. Bunların mutlaka bir sembolojisi vardır. Bir evet. de ezoterik bazı kitapları karıştırdığınız zaman da şöyle bir şey geliyor insanın aklına. Yani evet, evrim çamurdan, insan çamurdan yaratılmış, tek hücreden yaratılmış ama mesela Lucy filminde o insanların...
Hangi film?
Lucy filminde. Onun mesela şeyi, fosili çok kısa boyluymuş. Hı hı. Ama bunun yanı sıra çok uzun boylu varlıklar da varmış.
Evet.
Yani bunların kaynaşmasıyla belki böyle bir şimdiki evet. şeyde, ebatlarda bir insan ortaya çıkmış olabilir.
Tabii ki.
Ve de insanın evrimi ve Kambriyen dönemindeki çeşitliliği normal evrim süreciyle insanlar açıklayamıyorlar. Mesela Kambriyen döneminden önce, bundan 1,5 milyar yıl herhalde.
1,5 milyar.
Evet. Önce yumuşakçalar deniz altında hakim. Yani hiç iskelet yok. Ne dış iskelet var ne iç iskelet. Sonra bir buzul çağı yaşanıyor. Ondan sonra birdenbire iskeleti olan çok çeşitli canlılar ortaya çıkıyor. Yani normal bir evrim süreciyle bunu açıklayamıyorlar. Bu bilmediğimiz çok şey var aslında. İnsan da öyle. O da açıklanamıyor halen. Çünkü 375 milyon yıl boyunca 4 ayak üzerinde yürümüş bütün canlılar. Sonra 2 ayak üzerinde durunca o evrime bağlı, o 2 ayak üzerinde durmanın getirdiği bazı evrim eksikliği diyorum ben. Evrim eksikliğine bağlı hastalıklar, ki ona da hastalık denilmez aslında. Mesela dizlerin ağrıması, yer çekiminin en çok ayaklar üzerinde etkisi var. Mesela kollarda şey görmeyiz mesela, varis. Doğru. Ama ayaklarda ve dizlerin ağrısı yer çekiminin 2 ayak üzerinde durmanın getirdiği bir rahatsızlık, hastalık demeyelim. Boyun fıtığı yine aynı şekilde. Ve onun dışında damarsal, çünkü dik durunca da o organlar da üst üste geliyor ya. Hı hı. Onlarla da ilgili bazı sorunlar çıkabiliyor. Eğer ki diyorlar doğal seçilim devam etmiş olsaydı merhametsizce mesela dizi ağrıyanların hepsini elemişti. Veyahut da gözlük takanların hepsini elemişti ki tabii böyle sağlam gözler şey yapana kadar. Ama doğal seçilim artık eskisi gibi şey yapmıyor. Onu ben biraz da yapay seçilime benzetiyorum. Hani nasıl ki insanlar bitkileri ıslah ederken iyilerini ayıklayıp gerisini atıyorsa, eliyorsa. Doğal seçilimi yapanlar da iyi olan, uyumlu olan, en güçlü olan diye. Bak, bu evrimde bu çok karıştırılıyor. Ortama en uyumlu olan şeyleri ortaya çıkarıyor. Hı hı. Mesela orak hücre anemisi var. Favizm denilen bir hastalık var. Bir zamanlar sıtmayla bütün insanlar böyle kırılıp gidiyormuş Afrika'da, Akdeniz çevresinde. Evrim onları, hemoglobin yapısını değiştirerek doğal seçilim, insan neslini kırılmaktan, ölmekten, elenmekten kurtardı.
Yani daha iyi bir hale geliyor.
İyi ama uyumlu hale geliyor.
Uyumlu bir hale geliyor.
Evet, daha yani, sağlıklı değil, uyumlu
yani
hale geliyor.
Yani yıkıcı etkiyi bertaraf edecek bir şey yaratıyor o zaman bilgi.
Evet.
Yani
evet.
Morfogenetik alan oradaki yaşayan organizmanın aslında yaşayabilmesi için oradaki bir şey oluyor. Hı-hı. Ve ondan sonra yeni bir şey ortaya çıkıyor. Bu yapıcı bir şey oluyor.
Çevreye uyumlu yeni bir şey ortaya çıkıyor.
Yani böylece yaşamın var olmasına desteklenmesi diyebiliriz buna. Geniş açıdan baktığımızda.
Şimdi öğrenmeyle ilgili bir şey daha anlatayım ben.
Tamam.
Şimdi şöyle bir deney yapılmış fareler üzerinde. Bir tank içinde su var. Farelere o tanka giden 2 tane geçit. Bir tanesine elektrik veriyorlar. O tanktan geçen, o geçitten geçen farelere elektrik veriyorlar. Ötekinden geçenlere verilmiyor. Hı hı. Fare bunu anlıyor, öğreniyor. Ondan sonra gelen nesil fareler, onlar da öğreniyorlar. Ta 32. nesle varıncaya kadar. Düşünebiliyor musun? Yani önce onla 32 nesile öğretiyorsun. 32 nesilden sonra 2 nesile öğretmene gerek kalmıyor. Hı hı. Yani kendiliğinden doğan çocuk... Sanki öğrenmiş gibi kendiliğinden yapıyor.
O artık bilgi onun içine
işliyor. O bilgi morfik alana işlendi. Belirli bir seviyeye geldi. Kritik noktaya geldi. Hı hı. Artık o bilgiyi herkes oradan alıyor.
Evet.
Yani burada şöyle düşünüyorum. Mesela bazı bilinçlenme konusunda da böyle. Önce herkes bilinçleniyor. Kendini yetiştiriyor. İşte tanıyarak vesaire. Ondan sonra o bilinç seviyesi belirli bir kritik noktaya geldikten sonra bu konuda hiç emek sarf etmeyenler de aynı şekilde bilinçlenmiş oluyor.
O zaman ben başka bir konuyla ilgili şöyle bir bağdaştırma yapmak istiyorum. Yüzyıllardır, milyarlar yıldır belki de dünyada savaşlar var. Bu savaşların ne kadar kötü olduğunu insanoğlu öğrenmiş olması gerekiyor. Bu bahsettiğiniz örnekten yola çıktığımızda ne kadar kötü bir sonuç doğurduğunu, herkes için ama tek taraf için değil, doğurmuş olduğunu göstermiş olması gerekiyor. Ve bunu bütün insanların da öğrenmiş olması gerekiyor. Yine bu bilgiye göre yola çıktığımda. O zaman günümüzde hala bu savaşların devam ediyor olmasını ben bu bilgiye göre tam örtüştüremiyorum. İnsanoğlu bu kadar kötü mü de içinde kötülük besliyor, onları büyütüyor da savaşları yeniden devam ettirmek mi istiyor? Bu bilgiye göre o zaman bunu nasıl açıklayacağız?
Şimdi bu savaşlar biliyorsunuz ki karanlık çağlarda ortaya çıkan şeylerdir. Karanlık çağın arkasından...
O zaman hala karanlık çağdayız.
Şu anda karanlık çağdayız. Orta çağdayız yani biz.
Geri çağdayız belki
evet,
de ya. Yani
işte bu...
Filistin'de bir bebek öldürülüyorsa bunun... İleri çağ diye bir şey söz konusu olamaz.
Yani bu çağdan sonra gelecek olan altın çağ veya da işte bilgelik çağında zaten savaşlar kalmıyor. Aslında normal olarak insanların konuşarak birbirleriyle düşüncelerini hoşgörüyle dinleyerek şey yapmaları gerekirken, iletişim kurmaları gerekirken karanlık çağda maalesef böyle şeyler yaşanıyor. Ve bu da herhalde Yaradan'ın bildiği bir şey, bir nedeni vardır. Hı hı. Yani bu siklüsler yasası dediğimiz devirler yasasına giriyor. Yani böyle olmak zorunda. Çünkü evren bu şekilde yaratılmış.
Şöyle diyebilir miyim?
Zıtlık üzerine.
Evet, yani hani dediniz ya biraz önce kritik bir noktaya geliyor. Ve evet. Ondan sonra bir şey oluyor ve sanki bir patlama gibi ve değişiyor. Şimdi de sanki en karanlık yerde gibiyiz sanki.
Evet, ondan
yani
sonra
o kritik
birden.
Noktaya yaklaşıyoruz hep beraber.
Ya çünkü şöyle geçmişte o hep hani öğretilerde görüyoruz. Taş devrinde bile insanlar sadece savunma için savaş yapıyorlar. Sadece yiyecek içecek barınma için savaş yapıyorlardı. Şimdi bunu geçti artık her şey. Hı hı. Çok böyle içgüdünün ötesinde vahşice saldırılar ortaya çıkıyor.
Tabii burada,
o zaman o karanlık dönemden çok daha başka bir karanlık dönemin içerisine girdik.
Şöyle bir şey var burada ama. Yani biz şimdi kendi açımızdan baktığımızda böyle değerlendiriyoruz ama şimdi neye göre yapıldığına baktığımız zaman insanlar mesela öldürmenin bir ritüel olduğunu unutmamak lazım. Hani parantez içinde bu çok ayrı bir konu. Kesinlikle bugünkü konumuzla ilişkili değil ama ben bunu yine de ifade etmek istiyorum. Yani ölüm senin için acı hissettiriyor olabilir. Bir insanın hakkını tecavüz olarak görenebilir bizler açısından. Fakat öldüren kişiler açısından eğer ki de onlar...
Tanrı hediye öyle mi?
Yani hangi ritüeli ya da neyi besliyor? Hangi duyguyu? Hangi emosyonel alanı besliyor? Burası da ayrı bir yapılanma ya da bilgi diyelim.
Evet.
Yani o morfolojik alanda, morfogenetik alanda aslında çok farklı bilgiler de var. Yani sadece iyinin bilgisi yok. Kötünün de bilgisi var ve bizler hangi tarafa hizmet ediyoruz? Ve burada şu soru da gündeme geliyor tabii ki. Her gördüğümüz varlık, insan görünümündeki varlık gerçekten insan mı? Burası da ayrı bir soru işareti koyarak burada noktalamak istiyorum.
Bu konuyu peki.
Evet, bir de bir enteresan deney daha var, onu da kaydetmişim mesela daha önceki programda söylemeyi unuttum onu. Şimdi,
olsun. Şimdi ifade edebilirsiniz.
Şöyle bir şey var. Morfogenetik alanla da ilgili aynı zamanda. Mesela tüpün içine fotonları yerleştiriyorlar. Fotonlar dağınık bir şekilde rastgele hareket ediyorlar. Ondan sonra içine bir DNA'yı koyuyorlar. DNA'yı koydukları anda o fotonlar bir hizaya giriyor. Sonra DNA'yı çıkartıyorlar oradan. Fotonlar yine aynı vaziyette.
Dağılıyor.
Yani hayır, dalmıyorlar. Olduğu gibi kalıyor.
Bilgiyi alıyorlar.
Yani bilgiyi alıyorlar ve ortamda kalıyor. Yani o morfogenetik alanı bu şekilde ispat edebiliriz. Ve DNA'nın ortadan kalkması demek insanın öldükten sonra da bilgisinin orada kalacağı anlamına geliyor bu aynı zamanda.
Hmm. Yok olmuyor yani.
Evet, bilgiler yok olmuyor.
Evet.
Yani buna ister akasha diyen, isterseniz yangın, kolektif bilinçaltı diyen, ister morfogenetik alan diyen.
Peki bunun mesela bu bilginin şimdi bizim bugün güncel olarak sevgili dinleyenlerimize bugünden nasıl kullanabilirler? İşte çocuk yetiştiriyoruz, öğretmenlik yapıyoruz, varsayalım. Bizi dinleyen birçok insan var farklı meslek alanlarında hayatını devam ettiren. Yani biz bu morfik alandaki bu bilgiyi bize aktarılmış, bizim de kattığımız, aynı zamanda da üretiyoruz biz onu. Çünkü biz yeniden yorumluyoruz bütün bilgiyi. Alıyoruz, yorumluyoruz, tekrar bırakıyoruz. Böylece her an aslında o güncelliyoruz ve de dönüştürüyoruz o bilgiyi. Evet. Bu da çok önemli. Yani buradaki insan etkisini, yani bireyin etkisini de çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bunu günlük hayatımıza nasıl adapte edebiliriz?
Valla burada insanlara anlatmaktan ziyade evvela kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Zaten kendimizi değiştirdiğimizde insanlara örnek olabiliyoruz. Yani hı hı. iyi şeyler hemen örnek alınır aslında.
Evet.
Biz iyi olursak, örnek olursak çocuklarımıza da örnek olmuş oluyor. Zaten çocukların eğitimine bile gereksinmez bu. Hı hı. Çocuk anne babasını düzgün görürse zaten onun gibi olacaktır mutlaka.
Hı hı. Tabii burada şöyle bir soru gündeme geliyor. Nasıl düzgün olunacak? Belki onu siz ben bana sorabilirsiniz Ayhan Bey.
Kendimizi değiştirmek dediğimiz öyle kolay bir şey değil yani. Nasıl değil, değiştireceğim? Tabii. Neye değiştireceğim?
Evet.
Neye evrilmeye çalışacağım? Hı hı. Bununla ilgili nasıl mücadele edeceğim? Düzgün olmayan konular neler? Beğenilmeyen ya da kendimin beğenmediği şeyler neler? Bunları bulmak hiç kolay
değil. İşte insanlar sıkıştığı zaman nereye
kendini
gidiyor?
Kendini bulmak zor iş yani.
İşte sıkıştığınız zaman bir yol arıyorsunuz. Tıpkı benim Reiki'ye başlamam gibi. Ve kişisel gelişim kurslarına giderek orada kendimi iyileştiriyorum. Ama benim gibi gelen bazı insanlar var. Ama hasta olarak değil de mesela bereketlik, bolluk bereket istiyor veya para sıkıntısı çekiyor. Şimdi, o konularda bile şey yapıyor. Ben bunu da şeye benzetiyorum. Hani atom altı dünyada enerji hiç kaybolmuyor ya. O alana giren kişi gerçekten çok paralar kazanıyor. Yani bu konuda eğitim veren kişiler de kazanıyor.
Evet.
Oraya öğrenci olarak girenler de. Şöyle, belki bu pahalılık bunların bu alana girmesine yönelecek.
Evet. Tabii ki yani bu net bir şey söyleyemiyoruz o konularda biliyorsun. Biraz spekülatif olduğu için. Şimdi şöyle ben kendim açımdan bu noktada katkıda bulunmak isterim. Şimdi mesela insan yeryüzünde aslına bakarsan sen neden burada olduğumuzu dahi bilmeden aslında bilinç düzeyi çok düşük bir noktadan başlıyoruz. Peki bir ömür bunu anlamaya yetiyor mu? Gerçekten olabildiğince el yordamıyla neleri nasıl yapacağız? Yani mesela diyoruz ki ben kendi alanımda psikolojik danışmanım. Ben psikoloji alanında çalışıyorum. Yani duygu, düşünce ve davranış. Peki ne oluyor? Ben duyguyu, düşünceyi, davranışı tanıyayım. Tanıyınca ne oluyor? Kendimin farkındalığına varınca ne oluyor? Şimdi bu gittiğimiz yolda yani hayat yolunda aslına bakarsan bir hakikate ulaşmak gibi bir kaygımız var bizim. Hakikatin bilgisine ulaşmak. Çünkü diyoruz ki biz birden yaratıldık. İşte biraz önce verdiğiniz örnekteki gibi. Yani birin farklı durumlara tezahürü olarak. Her şeyde onu görebiliriz hani. Diyoruz hani dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni diyor. Mesela Yunus Emre. Yani her şeyde ben onu görüyorum. Ben işte oyum, o benim denen şey. Yani burada insanın tabii bu alana nasıl gelecek? Duygu, düşünce, davranış alanında ne yaşadığımızı, yaşadıklarımızın etkisini bilmeye ihtiyacımız var. Çok küçük yaşlarımızda çok ağır durumlar yaşayabiliriz. İşte anne baba kaybından tutun, ondan sonra fakirlik, yoksulluk, ondan sonra kazalar, uzuv kaybı, sakatlıklar, değil mi? Ve anne baba olarak da bunları yaşayabilir. Çocuklar daha erken yaşta. Peki bunların oluşturduğu bizde bir etki alanı var. Yani bunları da bir kancaya benzetebiliriz ya da ayağımıza taktığımız böyle prangalara benzetebiliriz. Şimdi bu noktada bilincimizle bunların ne olduğunu bulmaya ihtiyacımız var. Yani ben işte çok küçük yaşlardayken hangi durumlardan etkilendim ve bunlar benim hayata bakış açımı, düşünce örüntümü, duygularımı nasıl etkiledi? Bunları fark etmeye ihtiyacımız var. Her birine tek tek bakmaya ve bunlara baktıkça aslında ne yapıyoruz? Üzerimizdeki o fazlalık olarak, yük olarak taşıdığımız durumları, maskeleri, kendimizde bilemediğimiz ama başka insanların bizde gördüğü bazı özellikleri onları fark edip aa ben böyle mi yapıyormuşum ya da bu nedenden dolayı mı böyle mi davranıyorum diyerek bunları ayıklamaya ihtiyacımız var. Yani bunları ayıkladığımızda aslında öz benliğimize, kendi öz potansiyelimize yaklaşmış oluyoruz. Zaten o bizde yaratılmış, saf ve temiz bir biçimde.
Evet.
Ama daha sonra dünyada bir kirlenmeye maruz kalıyoruz yaşadığımız zorluklardan ötürü.
Şimdi bir önceki programda takyondan bahsetmiştiniz. Yani bir hücre aynı anda 500 tane yerde olabiliyor.
Evet, takyon için demedim onu. Elektron için söyledim.
Elektron
için.
Bunun bir özelliği olarak.
Tamam, elektronun bir özelliği. Hı hı. Sırayla o 500 taneye gitmek yerine aynı
evet,
anda
500'ünde
birden olabiliyor. Şimdi ben çocukluğumdan beri hep düşünürdüm. İşte Allah hepinizin yanında. Allah hemen senin yanında. Allah Allah şimdi.
Hepimizin yanında nasıl oluyor?
Serpil Hanım'ın yanında, benim yanımda. Aynı anda nasıl herkesin yanında oluyor ya? Ben bunu çocukluğumda çözemedim. Hala da çözebilmiş durumda değilim ama çok artık üzerinde de düşünmüyorum. Yaratan her şeyi yapar. Şimdi elektron örneği orada zihnimi biraz aydınlattı aslında. Hı hı. Aynı anda her yerde olabilmek açısından. Şimdi bir de Reiki örneği verdiniz biraz önce. Bir şeye konsantre oluyorsunuz ya. bir şeye konsantre, mesela namaz kılarken bir odağınız var, konsantre oluyorsunuz, namazın içerisinde dua ediyorsunuz, bir iletişime geçiyorsunuz, dua ederken de aynı şekilde. Ben hani o reiki vesaire filan, eyvallah, çok güzel şeyler olabilir ama çok daha ileri boyutunu aslında yaradan bize, bak böyle yaparsan bununla sen bütün ilimleri, bilimleri öğrenebilir, kendine alabilirsin diye de aslında şifrelerini vermiş diye düşünüyorum. Hı hı.
Birbirine evet. Aslında mutlak birin aslında özelliklerin tezahürü olarak görebiliriz bunu. Tabii ki biz doğrudan ilahi bir bağla bağlantılandırdığımızda belki daha çok anlam kazanıyor. 30. dakikamız doldu şu anda. Ondan dolayı bir acele ediyorum ben. Evet. İyi ki geldiniz Serpil Hanım. Değişik konulara farklı perspektiflerden baktık aslında burada. 3 kişi siz anlattınız. Biz de bazı yorumlarda bulunduk. Umarım sevgili dinleyenler sizler için farklı pencerelere açılan bir kapı olma özelliği taşımıştır bu zaman dilimi.
Vakti varsa Serpil Hanım'ı bir hafta daha davet edelim.
Tabii ki davet ederiz.
Söylemek istediklerimin hepsini tamamlayamadım.
Var mı ekleyeceğiniz şu anda son sözler olarak?
Şu anda ekleyecek bir şey bulamıyorum.
Tamam. İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. Biz böyle bir düşünce, yapı, morfogenetik alan, işte farklı alanlarla ilgili bir küçük seyahatte bulunmaktan keyif aldık. Sevgili dinleyenler, ben Melike Doruk Metin.
Ben Ayhan Metin. Farklı Bakış Radyo programından hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın.
Ve Kripto'dan tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Kripto. Kalp ve Akıl Atölyesi. İç dünyana yolculukla kendini tanı. Hazırlayan ve sunan Melike Doruk Metin. Kripto sona erdi.